Bu kitap 6 nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Deren Özcan. Eserin adı Katalonya'ya Selam. Yazarı George Orwell. Türü roman. Türkçe'ye çeviren Jülide Ergüder. Yayın evi BGST Yayınları, 2. basım Mayıs 2011. ISBN 978-975-6165-44-7. Bu kitap 261 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 16 Ocak 2016. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Sahtekarlığın evrensel düzeyde egemen olduğu dönemlerde gerçeği söylemek devrimci bir eylemdir. George Orwell. George Orwell'ın 1938 yılında yayımlanan kitabı Katalonya'ya Selam, Orwell'ın bir milis olarak katıldığı İspanya İç Savaşı'ndaki deneyimlerini konu alır. Orwell'ın birinci elden tanıklığına dayanan bu kitap, faşizme karşı yürütülen savaşa ışık tutmanın yanı sıra, İspanya'da başlayan toplumsal devrimi, cumhuriyetçiler cephesinde anarşistler ile komünistler arasındaki çatışmaları ön yargılardan uzak bir yaklaşımla yansıtmaktadır. Ne var ki, yayımlandığı dönemde açık ve çarpıcı içeriği sebebiyle uzunca bir dönem gözlerden uzak tutulmuş, gereken ilgiyi görmemiştir. Yazarın en ünlü kitaplarından 1984 ve Hayvan Çiftliği'nin olgusal arka planını merak edenler için Katalonya'ya Selam muhakkak okunması gereken bir kitaptır. Katalonya'ya Selam, bence George Orwell'ın en önemli eseridir. İspanya İç Savaşı'na dair pek çok şey biliyor olmama rağmen bu kitap benim için oldukça aydınlatıcı oldu. Orwell, dürüst bir adamdı. Kendisini ideolojik denetim sistemlerinden kurtarmaya çalışmış ve bunda başarılı olmuştur. İşte tam da bu sebeple gayet sıra dışı ve takdire şayan bir insandır. Noam Chomsky. George Orwell. 1993 yılında İngilizlerin hakimiyeti altındaki Hindistan'ın Bengal eyaletindeki Motihari şehrinde doğdu. Gerçek adı Eric Arthur Blair olan George Orwell, ailesiyle beraber İngiltere'ye döndükten sonra Eton College'da eğitimini tamamladı. 1922-1927 yılları arasında Hindistan İmparatorluk Polisi olarak görev yaptı. İmparatorluk yönetiminden duyduğu rahatsızlık sebebiyle görevinden istifa etti. 1950'de yayımladığı Bir Fili Vurmak adlı kitabı, sömürge memurlarının tutum ve davranışlarını eleştiren makalelerden oluşan bir derlemedir. 1930'larda sosyalist görüşe yakınlık duyan Orwell, bir gazeteci olarak katıldığı İspanya İç Savaşı'nda Franco'nun karşısında yer aldı ve vurularak ağır yaralandı. 1938 Nisan'ında İspanya İç Savaş deneyimlerini kaleme aldığı Katalonya'ya Selam adlı kitabını yayımladı. Yazarın Türkiye'de yayımlanan eserlerinden bazıları şunlardır. Aspidistra, Can Yayınları, çeviren Şemsa Yeğin, 2005. Hayvan Çiftliği, Can Yayınları, çeviren Celal Üster, 2001. Ve 1984, Can Yayınları, çeviren Nuran Akgören, 1984. Orwell 1950 yılında Londra'da öldü. İspanya'da dövüşen gönüllüler bu savaşın anılarını yüreklerinde kötü bir yara gibi taşımışlardır. Çünkü insan haklı olduğu halde yenilebileceğini, zorbalığın gayrete boyun eğdireceğini, kimi zaman cesaretin mükafatının olmadığını İspanya'da öğrenmiştir. Albert Camus. Cyril Connolly'e mektup. Dipnot. Cyril Connolly, doğum 1903, yazar ve eleştirmen, Horizon'un editörü, 1940-1950. Orwell ile aynı tarihlerde Saint Cyprian ile Eton'da öğrenci olan Connolly, Orwell'ın ölümüne kadar onun en yakın arkadaşlarından biri olarak kaldı. Orwell, Denis King Farlow ile bir sohbetinde, Connor'ı yardım etmeseydi, Birmanya'dan döndüğümde her şeye bir yazar olarak yeniden başlayamazdım sanırım, demiştir. The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, Cilt 1, An Age Like This, 1920-1940, sayfa 186'daki dipnotu. Sanatori Maurin, Sarria, Barcelona, 8 Haziran 1937. Sevgili Cyril, terhis kağıtlarımı alabilirsem 2 hafta içinde evde olacağım demektir. İğrenç bir şekilde yaralandım. Aslında pek kötü bir yara değil. Boynumu delip geçen bir kurşun. Tüpedüz beni öldürebilecekken sağ kolumdaki sinirlerimi haşat etti ve bu arada sesimi de aldı götürdü. Buradaki doktorlar sesime tekrardan kavuşup kavuşmayacağım konusunda kesin bir şey söylemiyorlar. Şahsen sesimin geri geleceği kanaatindeyim. Çünkü sesim bazı günler eskiye kıyasla bayağı iyi oluyor. Her halükarda hemen eve dönmek ve doğru dürüst bir tedavi görmek istiyorum. New Statesman'ın Şubat sayısında İspanya üstüne yazdığın makalelerden birini okuyordum. New Leader gibi birkaç mütevazı yayın organının haricinde komünist versiyonun dışına çıkan görüşlere yer verişi New Statesman açısından takdire şayan bir durum. Liston Oak'ın Barcelona çarpışmaları üstüne geçenlerde yayımlanan makalesi çok iyi ve çok dengeliydi. Dipnot: Liston M. Oak, Behind Barcelona's Barricades, Barcelona Barikatlarının Gerisinde, New Statesman and Nation, 15 Mayıs 1937. Ben başından sonuna kadar olan bitenin içindeydim ve gazetelerin uydurduğu yalanlardan haberdarım. İspanya üstüne bir kitap yazmam gerektiğini ifade eden son açıklaman için de teşekkür ederim. Şu lanet olası kolum iyileşir iyileşmez kuşkusuz bu kitabı yazacağım. Dipnot: Homage to Catalonia. Katalonya'ya selam. Londra'da 25 Nisan 1938'de, New York'ta ise 1952'de Harcourt Brace tarafından yayımlandı. İspanya'da harikulade şeyler gördüm. Daha önce hiç inanmadığım halde nihayet sosyalizme inandım. Bütün itibariyle Madrid'i göremediğim için çok üzgünüm. Buraya LP yerine İngiltere İşçi Partisi, CP'nin Komünist Partisi tavsiyesiyle gelmiş olsaydım, katılmak zorunda kalacağım uluslararası Tugay'dakilerle değil de anarşistler ve POUM'dekiler ile birlikte kısmen az bilinen bir cephede bulunduğum için de çok memnunum. Aragon'dayken bizim mevziye gelmemen ne yazık, siperde sana çay ikram etmek beni çok sevindirirdi. Sevgiler, Eric Blair, George Orwell. Dipnot: The Collected Essays, Journalism and Letters of George Orwell, Sonia Brownell ve Ian Angus, Cilt 1, An Age Like This, 1920-1940, Penguin Books, Secker, Warburs, 1970, sayfa 300-301. 1. Milise katılmadan bir gün önce Barcelona'daki Lenin kışlasında subayların masasının önünde ayakta duran bir İtalyan milis gördüm. Kızıla kaçan sarı saçları ve kuvvetli omuzlarıyla Külhan Bey'i görünüşlü, 25 ya da 26 yaşlarında genç bir adamdı. Ezik büzük deri kasketi hırsla tek gözünün üstüne çekilmişti. Kendisini yandan görüyordum. Çenesini göğsüne doğru eğmişti. Çatık kaşlarıyla subaylardan birinin masanın üzerine yaydığı haritayı inceliyordu. Yüzünde yakaladığım bir şey derinden çarptı beni. Dostu için gözünü kırpmadan adam öldürebilecek ve hayatını tehlikeye atabilecek bir adamın yüzüydü bu. Böylesi bir çehre olsa olsa bir anarşiste ait olabilirdi. Halbuki büyük ihtimalle adam komünistti. Hem dürüst ve vahşi bir ifadeydi bu, hem de cahil insanların üstleri olarak kabullendikleri kişilere besledikleri dokunaklı hürmet hissini taşıyordu. Haritadan hiçbir şey anlamadığı, harita okumayı harikulade entelektüel bir iş saydığı besbelliydi. Nedendir bilmem, anında bu derece ilgimi çeken birine, yani bir erkeğe, çok seyrek rastlamışımdır. Onlar masanın etrafında konuşurlarken, arada geçen bir laf benim bir yabancı olduğumu ortaya çıkardı. İtalyan başını kaldırdı ve çabucak sordu: "Italiano, İtalyan mısın?" Berbat İspanyolcamla cevap verdim. No, English, you too. Hayır, İngiliz, ya sen? Italiano, İtalyan. Biz dışarı çıkarken odayı baştan başa kat etti ve elimi kuvvetlice sıktı. Bir yabancıya karşı böylesine muhabbet duymak ne tuhaf. Sanki ikimizin de ruhu aramızdaki dil ve gelenek uçurumunu bir anda aşmayı ve büyük bir samimiyetle buluşmayı başarmıştı. Onun da beni, benim onu sevdiğim kadar sevdiğini ümit ederim. Ama üzerimde bıraktığı izlenimi muhafaza edebilmem için onu bir daha hiç görmemem gerektiğini de biliyordum. Ve söylemek bile gereksiz, onu bir daha asla görmedim. İspanya'da bu tür temaslar hep kuruluyordu. Hafızamda çok canlı bir şekilde yer ettiği için bu İtalyan milis askerinden söz ettim. Pejmürde üniforması, haşin ama dokunaklı yüzü bana göre o dönemin özel havasını temsil eder. Onun anısı savaşın o dönemine ait hatıralarımla iç içedir. Barcelona'daki kızıl bayraklar, üniformaları sırtlarından dökülen askerlerle dolu halde cepheye doğru ağır ağır emekleyen kasvetli trenler, cephe hattının ilerisindeki gri çehreli, savaşın hışmına uğramış kasabalar, dağlardaki çamurlu ve buz tutmuş siperler. Bu olay 1936 Aralık ayının sonunda şu satırları yazdığım günümüzden yaklaşık 7 ay önce vuku buldu. Halbuki daha şimdiden müthiş uzakta kalmış bir zaman dilimi gibi. Sonrasında meydana gelen hadiseler 1935'i ve hatta 1905'i tamamıyla unutturdu. İspanya'ya gazete makaleleri yazma fikriyle gelmiştim. Fakat aniden milise katıldım. Çünkü o sırada ve o atmosferde yapılabilecek tek makul iş buymuş gibi gelmişti. Anarşistler Katalonya'da hala fiili denetimi ellerinde tutuyorlardı ve devrim henüz en canlı safhasını yaşıyordu. İşin başından beri orada bulunan birisine Aralık'ta hatta Ocak'ta bile devrim dönemi nihayete eriyormuş gibi görünebilirdi. Ama dosdoğru İngiltere'den gelen biri için Barcelona'nın görünümü şaşırtıcı ve kuşatıcıydı. İşçi sınıfının iktidarda olduğu bir şehri ilk kez görüyordum. Küçüklü büyüklü tüm binalar fiilen işçiler tarafından zapt edilmiş ve kızıl bayraklarla ya da anarşistlerin kırmızı siyah bayraklarıyla donatılmıştı. Her duvara orak, çekiç ve devrimci partilerin isimlerinin baş harfleri çiziktirilmişti. Hemen hemen bütün kiliseler kundaklanmış, içindeki tasvirler de yakılmıştı. Etraftaki kiliseler işçi çeteleri tarafından sistemli olarak tahrip ediliyordu. Her dükkan veya kahvehanede işletmenin kolektifleştirildiğini belirten bir yazı asılıydı. Hatta ayakkabı boyacıları bile kolektifleştirilmişti. Sandıkları da kırmızı siyaha boyanmıştı. Garsonlar ve dükkan hizmetkarları dosdoğru gözünüzün içine bakıyor ve size onların eşitiymişsiniz gibi davranıyorlardı. Kölelik ve hatta şatafatlı hitap şekilleri giderek yok oluyordu. Kimse senor, senior, don veya usted, siz dahi demiyor. Herkes birbirine comrade, yoldaş ya da to, sen diye hitap ediyordu. Buenos dias, iyi günler yerine salut, selam kullanılıyordu. Bahşiş, Primo de Rivera döneminden beri kanunen yasaktı. Şehirde edindiğim ilk tecrübe, asansörcü çocuğa bahşiş vermeye kalkıştığım için otel yöneticisinden dinlediğim nutuk oldu. Hiç özel otomobil yoktu çünkü hepsine el konulmuştu. Tramvaylar ve taksilerin tümü ve diğer vasıtaların pek çoğu kırmızı ve siyaha boyanmıştı. Her yerde devrimci posterler asılıydı. Açık kırmızı ve mavi duvarlarda dalgalanan bu posterler yüzünden diğer reklam afişleri birer çamur lekesi gibi görünüyordu. Kalabalığın mütemadiyen oradan oraya aktığı, şehrin ana caddesi Ramblas'tan aşağı doğru hoparlörlerden gün boyunca ve gecenin geç saatlerine kadar bangır bangır devrimci şarkılar yayınlanıyordu. En garibi ise kalabalığın arz ettiği manzaraydı. Şöyle üstün körü bakıldığında Barcelona, zengin sınıfların fiilen ortadan kalktığı bir şehir görünümündeydi. Az sayıdaki kadın ve ecnebinin dışında şık giyimli bir Allah'ın kulu yoktu. Herkesin üstünde kaba saba işçi kıyafetleriyle mavi tulumlar veya milis üniformasını andıran giysiler vardı. Bütün bunlar tuhaf ve çarpıcıydı. Bu manzara anlamadığım, hatta bazı yönlerden hoşlanmadığım ama uğrunda çarpışmaya değer bir şeyler yaşandığını hemen fark ettiğim fazladan bir anlam taşıyordu. Aynı zamanda görünenin gerçekten olup bittiğine, bunun hakiki bir işçi devleti olduğuna ve burjuvazinin ve kaçtığına ya öldürüldüğüne ya da gönüllü olarak emekçilerin saflarına geçtiğine inanmıştım. Hali vakti yerinde burjuvaların büyük bölümünün sadece gizlendiklerini ve şimdilik proleter görünerek kendilerini maskelediklerini idrak edememiştim. Tüm bu saydıklarımın yanı sıra savaşın keder verici atmosferi hüküm sürmekteydi. Şehir kasvetli ve derbeder görünüyordu. Sokaklar ve binalar bakımsızdı. Hava hücumlarından korkulduğu için geceleri caddeler çok sönük bir ışıkla aydınlatılabiliyordu. Dükkanların çoğu perişan durumdaydı ve yarı yarıya boştu. Et ender bulunuyordu. Süt bulmanın ise imkanı yoktu. Kömür, şeker ve akaryakıt sıkıntısı çekiliyordu ve ekmek gerçekten kıttı. Bu dönemde bile ekmek kuyrukları sık sık yüzlerce yardayı buluyordu. Yine de insan, halkın mutlu ve ümit dolu olduğuna hükmedebilirdi. İşsizlik yoktu, hayat pahalılığı ise hala fevkalade düşüktü. Fukaralığı bariz olan pek az insan vardı. Çingeneler hariç ortalıkta hiç dilenci yoktu. Her şey bir yana, devrime ve geleceğe iman söz konusuydu. Aniden bir eşitlik ve özgürlük çağının doğduğuna inanılıyordu. İnsanlar kapitalist makinenin dişli çarkları gibi değil de insan gibi davranmaya çalışıyorlardı. Berber dükkanlarında anarşistlerin, berberlerin çoğu anarşisti, vakur bir dille berberlerin artık köle olmadıklarını belirten bildirileri asılıydı. Sokaklarda orospulara fahişelikten vazgeçmeleri çağrısında bulunan renkli afişlere rastlanıyordu. İngilizce konuşan ırkların kül yutmaz, müstehsi uygarlığından gelen herhangi biri için bu idealist İspanyolların devrimin basma kalıp sözlerine nasıl da harfi harfine uyduklarını görmenin dokunaklı bir yanı vardı. O günlerde hep devrimci kardeşlik ve Mussolini'nin günahkarlığından dem vuran en safiyane türden devrimci türküler sokakta tanesi birkaç kuruşa satılmaktaydı. Okuma yazması olmayan bir milisin bu türkülerden bir tane satın alıp zahmetle kelimeleri hecelediğine ve sonra sözlerin manasını kavrar kavramaz uygun bir nameyle söylemeye başladığına çok sık şahit oldum. O günlerde ben hep Lenin kışlasındaydım. Güya cephe için eğitim görüyordum. Milise katıldığımda ertesi gün cepheye gönderileceğim söylenmişti. Gelin görün ki yeni bir Centurion'un bölük hazırlanmasını beklemek zorunda kaldım. Savaşın başında sendikalar tarafından alelacele kurulan işçi milisleri henüz düzenli ordu temeline göre örgütlenmemişti. Komuta birimleri 30 kişilik müfrezeden yaklaşık 100 kişilik bölükten Centurion ve fiilen çok sayıda askerlerden oluşan herhangi bir birliği ifade eden koldan ibaretti. Lenin kışlası bir binicilik okulu ve kaldırım taşları döşeli muazzam avlularla tamamlanan debdebeli taş binalar topluluğuydu. Aslında bir süvari kışlası olan bu binalar Temmuz çarpışmaları esnasında işgal edilmişti. Benim Centurion'm ahırların birinde üzerlerinde süvarilerin isimlerinin hala kayıtlı olduğu taş yemliklerin altında uyuyordu. Atların hepsi gasp edilmiş ve cepheye gönderilmişti. Yine de her yer hala at sidiği ve çürümüş yulaf kokuyordu. Kışlada yaklaşık bir hafta kaldım. At kokusunu, kalk borusunun titrek sesini, bizim borazancıların hepsi amatördü, doğru dürüst İspanyol boru sedalarını ilk kez faşist hatlarının ötesinde dinledim. Kabaralı çizmelerin kışla avlusunda yankılanan tok sesini, kış güneşinin altında uzun sabah talimlerini, çakıl taşı döşeli, binicilik okulunda 50'şer kişilik takımlarla yapılan sert futbol maçlarını hatırlıyorum en çok. Kışlada muhtemelen 1000 erkek ile milislerin karılarının dışında yemek pişiren 20 küsur da kadın bulunuyordu. Sayıları çok olmamakla birlikte hala miliste hizmet veren kadınlar vardı. Daha önceki çarpışmalarda doğal olarak kadınlar da erkeklerle omuz omuza savaşmıştı. Devrim zamanında pek tabii karşılanan bir şeydir bu. Ne var ki insanların fikirleri değişmeye başlamıştı bile. Kadınlar talim yaparken erkekleri binicilik okulundan uzak tutmak gerekiyordu. Çünkü kadınlara gülüyor ve işlerini geciktiriyorlardı. Halbuki birkaç ay evvel silah tutan bir kadına gülmek kimsenin aklına gelmezdi. Kışlanın tamamında, daha doğrusu milisin işgal ettiği her binada pislik kol geziyor ve büyük bir karmaşa hüküm sürüyordu. Anlaşılan bu durum devrimin yan ürünlerinden biriydi. Her köşede parçalanmış eşyalara, kırık eğerlere, pirinç süvari miğferlerine, boş kılıç kınlarına ve çürüyen yiyecek yığınlarına rastlanıyordu. Yiyecek, özellikle de ekmek israfı ürkütücü boyutlardaydı. Sadece kışlanın benim kaldığım bölümünden her öğün bir sepet dolusu ekmek atılıyordu. Bilhassa siviller ekmek sıkıntısı çekerken böylesine bir ziyan utanç verici. Sehpalar üzerine kurulu uzun masalarda, mütemadiyen yağlı teneke tavalarda yemek yiyor, poron denen iğrenç bir nesneden içeceklerimizi içiyorduk. Bu porron, üzerine her basıldığında ince bir şarap hüzmesi fışkırtan, sivri uçlu bir musluğu bulunan bir tür cam şişeydi. Bu musluk sayesinde dudaklar şişeye değdirilmeden şarap içilebiliyor ve porron elden ele dolaşabiliyordu. Porron'un kullanıldığını gördüğüm ilk an hemen greve gittim ve bir içki kabı talep ettim. Bana sorarsanız bu nesne özellikle beyaz şarapla doluysa daha çok bir idrar şişesine benziyordu. Acemi askerlere kademeli olarak üniforma dağıtılmaya başlanmıştı ama burası İspanya olduğundan her şey bölük pörçük veriliyor, dolayısıyla da kimin ne aldığını kesin kes bilmek mümkün olmuyordu. Bel kayışı ve fişeklik gibi en çok ihtiyaç duyduğumuz çeşitli eşyalar trenin bizi cepheye götürmek için beklediği en son ana kadar verilmiyordu. Bir milis üniformasından bahsettim ama bu muhtemelen yanlış fikir veriyor. Tam manasıyla tek tip bir kıyafet ya da üniforma değildi çünkü. Çok tipli demek muhtemelen daha münasip olurdu. Herkesin giysileri aynı genel planı izliyordu ama kıyafeti birbirinin tıpatıp aynısı olan iki kişi bulmak mümkün değildi. Orduda herkes fitilli kadifeden kısa pantolon giyiyordu ama bütün tek tiplik de burada bitiyordu. Kimileri dolak takıyor, diğerleri fitilli kadifeden tozluk kullanıyor, daha başkaları ise deri tozluklar ya da yüksek çizmeler giyiyordu. Herkesin fermuarlı bir ceketi vardı ama bazısınınki deri, bazısınınki yünlüydü. Üstelik bu ceketler akla hayale gelebilecek her renkte olabiliyordu. Kasketler neredeyse kasket giyen adam sayısı kadar çeşitliydi. Kasketin ön kısmına parti rozetini takmak adetti. Buna ilaveten herkes boynuna kızıl veya kırmızı siyah renkli eşarp takıyordu. O tarihte milis kolu denen şey olağanüstü düzensiz görünüşlü bir güruhtu. Ama şu ya da bu fabrika ürettikçe elbiselerin dağıtılması gerekiyordu. Şayet şartlar dikkate alınırsa hiç de kötü kıyafet sayılmazlardı. Bir yandan gömlekler ve çoraplar ise pek adi şeylerdi ve soğuk havada hiçbir işe yaramıyorlardı. Henüz hiçbir şeyin doğru dürüst örgütlenemediği o ilk aylar zarfında milislerin başlarına gelenleri hatırladıkça nefretle doluyorum. İki ay öncesinin tarihini taşıyan bir gazetede cepheyi teftişten dönen bir POUM liderinin dipnot, Birleşik Marksist İşçi Partisi, Partido Obrero de Unificación Marxista. Her milisin bir battaniyeye kavuşması için uğraşacakları şeklindeki bir beyanatına rastladığımı hatırlıyorum. Hayatınızda eğer bir defa siperde uyuduysanız, böylesi bir ifade tüylerinizi diken diken etmeye yeter. Kışladaki ikinci günümde çok komik bir şekilde talim adını verdikleri şey başladı. Başlangıçta dehşet uyandırıcı karmaşa sahneleri cereyan etti. Acemi askerlerin çoğu Barcelona'nın arka sokaklarından gelmiş 15-16 yaşında delikanlılardı. Hepsi devrimci şevkle doluydu ama savaşın neyin nesi olduğu konusunda tamamen cahildiler. Bu çocukları hizaya sokmak bile mümkün değildi. Disiplin diye bir şey yoktu. Askerin bir verilen emri beğenmedi diyelim, hemen sıradan çıkıp subayla hararetli bir münakaşaya başlıyordu. Bizi talim ettiren teğmen önceden düzenli orduda muvazzaf subaylık yapmış, sağlam yapılı, temiz yüzlü, yiğit bir gençti. Şık tavırları ve gıcır gıcır üniformasıyla hala parlak bir subay gibi görünüyordu. Ve gariptir, samimi ve ateşli bir sosyalistti. Bütün rütbeler arasında katıksız bir toplumsal eşitliğin sağlanması hususunda askerlerden daha bile ısrarcıydı. Cahil acemilerden biri boş bulunup kendisine "Senor" diye hitap ettiğinde yüzünde beliren acılı hayreti hatırlıyorum. "Ne senor mu? Bana senor diyen de kim? Hepimiz yoldaş değil miyiz?" Bu tutumunun işini kolaylaştırdığından kuşkuluyum. Bu arada acemi askerler kendilerine faydası dokunacak en ufak bir askeri eğitim dahi görmemekteydiler. Bana ecnebilerin talimlere katılmak mecburiyetinde olmadıkları söylenmişti. Dikkat ettiğim kadarıyla İspanyollar bütün ecnebilerin askeri konularda kendilerinden daha bilgili olduğuna inanıyorlardı. Ama gayet tabii ben öbürleriyle birlikte talimlere katıldım. Makinenin tüfeğin nasıl kullanıldığını öğrenmeye pek hevesliydim. Bu silahı hiç elime alma fırsatı bulamamıştım. Silah kullanımıyla ilgili bir eğitimin mevcut olmadığını öğrendiğimde hayal kırıklığına uğradım. Sözüm ona eğitim dedikleri Nuh Nebi'den kalma budalaca bir yürüyüş talimiydi. Sağa dönüş, sola dönüş, tam dönüş, üçlü sıralar halinde resmi geçit yürüyüşü ve geri kalanı da daha 15 yaşındayken öğrendiğim bir alay saçma sapan şey. Bir gerilla ordusu için pek muhteşem bir eğitimdi bu. Açıktır ki bir askeri yetiştirmek için yalnızca birkaç günün varsa ona en çok ihtiyaç duyacağı noktaları öğretmen gerekir. Nasıl siper alınır, açık arazide nasıl ilerlenir, nasıl nöbet tutulur ve nasıl istihkam siperi inşa edilir. Ve hepsinden önemlisi silahlar nasıl kullanılır. Gelin görün ki birkaç güne kadar cepheye yollanacak bu hevesli çocuklar güruhuna bir tüfeği nasıl ateşleyecekleri, hatta bir bombanın pimini nasıl çekecekleri bile öğretilmemişti. O sırada bunun kışlada eğitim amacıyla kullanılacak silah bulunmayışından ileri geldiğini kavramamıştım. POUM'de silah kıtlığı öylesine had safhadaydı ki, cepheye varan taze birlikler silahlarını cephe hattında nöbeti devraldıkları birliklerden temin etmek mecburiyetinde kalıyorlardı. Öyle zannediyorum ki koca Lenin kışlasında nöbetçilerin kullandığı tüfeklerin dışında bir tek tüfek yoktu. Birkaç gün sonra herhangi bir kıstasla dökülüyor sayılmamız gerekirken insan içine çıkacak hale geldiğimize kanaat getirmiş olmalılar ki bizi Plaza de España'nın ötesindeki tepede bulunan parklarda sabah yürüyüşüne çıkarmaya başladılar. Burası parti milislerinin, karabineroların sınır devriyesi ve yeni oluşturulan halk ordusuna ilk kaydolan askerlerin ortak talim sahasıydı. Parktaki manzara tuhaf ve yüreklendiriciydi. Her patika ve geçitte çiçek tarlalarının arasında bölük bölük askerler dimdik halde bir aşağı bir yukarı yürüyüp duruyor, göğüslerini kabartarak umutsuzca askere benzemeye çabalıyorlardı. Hepsi de silahsızdı. Hiçbirinin üniforması tamam değildi. Üstelik çoğunun üstündeki üniformalar orasından burasından parçalanıyordu. Her seferinde hep aynı şeyi yapıyorduk. 3 saat ileri geri taban teptikten sonra, İspanyol yürüyüş nizamı küçük adımlı ve hızlıydı, mola veriyor, hizayı bozuyor ve susuzluktan ölmüş bir halde tepeden inen yolun yarısındaki ucuz şarap satan dükkana üşüşüyorduk. Herkes bana çok dostça davranıyordu. Bir İngiliz olarak dehşet merak uyandırıyordum. Bu nedenle karabinero subayları benden azami derecede istifade etmeye gayret sarf ediyorlar ve bana içki ısmarlıyorlardı. Bu meydanda bizim teğmeni ne zaman bir köşede sıkıştırmaya muvaffak olsam, makineli tüfeğin nasıl kullanıldığının bendenize öğretilmesi için feryat figan ricada bulunuyordum. Hemen cebimden Hugo'nun sözlüğünü çıkarıp dünya kötüsü İspanyolcamla konuşmaya başlıyordum. Tüfek kullanmayı biliyorum. Makineli tüfek kullanmayı bilmiyorum. Makineli tüfek kullanmayı öğrenmek istiyorum. Makineli tüfeği ne zaman öğreneceğiz? Teğmen'in yanıtı her zaman tedirgin bir tebessüm ile "Manana, yarın makineli tüfek eğitimi yapılacağı vaadi oluyordu. Söylemek bile gereksiz. Manana asla gelmedi. Günler geçti ve acemi askerler uygun adım yürümeyi anında çakı gibi hazır ola geçmeyi öğrendiler. Ama merminin tüfeğinin hangi ucundan çıktığını biliyorlarsa tüm bildikleri de bundan ibaretti. Bir gün mola verdiğimiz bir esnada silahlı bir karabinero yanımıza geldi ve tüfeğini incelememize izin verdi. İşin sonunda dahil olduğum bölükte bir tüfeğin nasıl doldurulduğunu benden başka bilen olmadığı meydana çıktı. Nasıl nişan alınacağını bilen ise neredeyse hiç yoktu. Bu süre zarfında İspanyolca ile olağan boğuşmam devam ediyordu. Ben hariç koca kışlada sadece bir İngiliz vardı ve subaylar dahil tek kelime Fransızca bilen yoktu. Yoldaşlar kendi aralarında sohbet ettiklerinde Katalan lisanını tercih ettiklerinden işim daha da zordu. Bu zorluğu aşmanın tek yolu buhran anlarımda cebimden çıkarıverdiğim küçük bir sözlüğü her yere taşımaktı. Fakat çoğu ülkenin aksine İspanya'da sadece çok kısa bir süreliğine bir yabancı olarak kalacaktım. İspanya'da insanlarla ahbap oluvermek ne kadar da kolay. Bir iki gün içinde beni vaftiz ismimle çağıran 20 küsur milis oluvermişti. Bana yol yordam gösterdiler ve beni büyük bir dostlukla kuşattılar. Bir propaganda kitabı yazmıyorum ve POUM milisini yüceltmek gibi bir arzum da yok. Tüm milis sisteminde ciddi hatalar yapılıyordu. Milislerin kendileri de karma bir gruptu. Daha o tarihte gönüllü askerlerin sayısında düşüş başlamıştı. Üstelik en iyi adamların çoğu ya cephedeydi ya da ölmüştü. Aramızda her zaman belli bir oranda hiçbir işe yaramaz adam bulunuyordu. 15 yaşındaki delikanlıları milise kaydettirmek üzere ana babaları getiriyordu. Besbelli milislerin ücreti olan günde 10 peseta ile milislere bol miktarda dağıtılan ve ihtimal arada sırada eve kaçırabilecekleri ekmeğin hatırınaydı bu. Ancak benim olduğum gibi İspanyol işçi sınıfının, belki de Katalan işçi sınıfı demem daha uygun olur, çünkü birkaç Aragonlu ve Endülüslü hariç Katalanlar ile bir aradaydım, arasına karışıp da onların esaslı ahlakından etkilenmeyecek ve her şeyden ziyade dürüstlükleri ve cömertlikleri karşısında çarpılmayacak insan düşünemiyorum. İspanyolların cömertliği kelimenin alelade anlamıyla kimi zaman adeta mahcup edici olabiliyordu. Adamdan bir sigara isteseniz bütün paketi almanız için sık boğaz ederdi. Bunun ötesinde en ümitsiz şartlarda tekrar tekrar yüz yüze geldiğim, daha derinlere inen bir cömertliğe, gerçek bir ruh zenginliğine sahiptiler. Savaş sırasında İspanya'ya giden bazı gazeteciler ve diğer ecnebiler İspanyolların dış yardımı gizliden gizliye fena halde kıskandıklarını duyurdular. Bütün söyleyebileceğim bu tür bir duyguyla hiç karşılaşmadığımdır. Kışladan ayrılışımdan birkaç gün önce cepheden izini dönen bir grup milisi hatırlıyorum. Büyük bir heyecan içinde cephe hattında edindikleri tecrübeleri anlatıyorlardı. Ve Huesca'da yanı başlarında savaşan Fransız askerlerinden muhabbetle bahsediyorlardı. Fransızların çok cesur olduğunu söyledikten sonra şevkle ilave ettiler: "Mas valientes que nosotros." Bizden daha cesurlar. Bir tabii hemen itiraz ettim. Bunun üzerine Fransızların harp sanatını daha iyi bildiklerini, bombalar, makineli tüfekler ve benzeri konularda uzman olduklarını izah ettiler. Lakin dile getirdikleri şey çok anlamlıydı. Bir İngiliz böyle bir şeyi itiraf etmektense parmağını kesip atmayı tercih ederdi. Milise katılan her yabancı ilk birkaç haftasını İspanyolları sevmeyi öğrenmekle ve kendilerine has özellikleri yüzünden onlara öfkelenmekle geçiriyordu. Benim duyduğum öfke cephe hattındayken bazen hiddet mertebesine erişiyordu. İspanyollar birçok yönden harika insanlar ama savaşırken asla. Savaştaki ehliyetsizlikleri ve her şeyden önce çıldırtıcı gayri dakiklikleri bütün ecnebileri eşit ölçüde dehşete düşürüyordu. Bir ecnebinin öğrenmekten kaçınamayacağı İspanyolca kelime manana, yarın, sözlük manası sabah idi. Mümkün olan her durumda bugünün işi mananaya bırakılıyordu. Bu huyları öylesine kötü bir şöhret kazanmıştı ki İspanyollar bile kendileriyle alay ediyorlardı. İspanya'da yemekten tutun da savaşa kadar hiçbir şey kararlaştırılan saatinde gerçekleşmez. Genel bir kural olarak her şey daha geç vuku bulur. Ancak 40 yılda bir de erken oluverir. Bu yüzden hiçbir şeye nasıl olsa geç olur diye güvenemezsiniz. Mesela normalde 8'de hareket etmesi gereken bir tren 9 ile 10 arasında herhangi bir zaman kalkabilir. Fakat ihtimal haftada bir de makinistin aklına öyle estiği için 7.30'da kalkacağı tutar. Bu tür hadiseler yorucu olabiliyor. Teorik olarak bizim kuzeyli zaman Nevruzumuzdan nasiplerini almadıkları için İspanyollara hayranlık duyuyorum. Ancak ne yazık ki ben de zaman Nevruzu yaşayanlardan biriyim. Ardı arkası kesilmeyen rivayetlerden, mananalardan ve ertelemelerden sonra daha teçhizatımızın büyük bölümü dağıtılmamışken 2 saat içinde cepheye hareket etmemiz emredildi. İyaşe subayının ambarında dehşetli bir patırtıdır gidiyordu. İşin sonunda çok sayıda milis teçhizatını tamamlamadan kışladan ayrılmak mecburiyetinde kaldı. Kışla birdenbire yerden bitmiş gibi erkeklerinin battaniyelerini dürmesine ve avadanlıklarını yerleştirmesine yardım eden bir alay kadınla doluverdi. Yeni meşin fişekliğimi nasıl takınacağımı İspanyol bir genç kızın, diğer İngiliz milis Williams'ın karısı, göstermesi biraz gurur kırıcıydı doğrusu. Bu kara gözlü, nazik, fazlasıyla kadınsı mahluk, hayat boyu hep beşik sallamış gibi görünüyor olsa da Temmuz'daki sokak çatışmalarında yiğitçe çarpışmıştı. O sırada savaşın patlak verişinden tam 10 ay sonra doğacak ve belki de bir barikatın gerisinde peydahladığı çocuğuna hamileydi. Trenin 8'de kalkması lazımdı. Lakin sıkıntıdan kan ter içinde kalmış subaylar bizi kışla avlusunda hizaya dizmeye muvaffak olduklarında saat 8'i 10 geçiyordu. Meşale tutuşturma sahnesini gayet canlı hatırlıyorum. O şamatayı ve heyecanı. Meşalenin aydınlığında dalgalanan kızıl bayrakları, sırt çantalarını omuzlarına atmış, dürülmüş battaniyelerini omuz kayışı gibi göğüslerine çapraz takmış milis kümelerini, o velveleci bağrışmayı ve çizmelerle teneke maşrapaların çıkarttığı takırtıyı ve en nihayet sessizliği sağlayan o dehşetli ve başarılı ısı, tepesinde dalgalanan muazzam bir kızıl bayrağın altında duran siyasi komiserin Katalan dilinde attığı nutku. Sonunda istasyona doğru yürüyüşe geçtik ama bizi şehir halkına gösterebilmek maksadıyla 3 ya da 4 mil tutan en uzun güzergah seçilmişti. Ödünç alınma bir bando bir iki devrimci şarkı çalarken Ramblas'ta biraz durakladık. Fetih ve kahramanlık edebiyatı sil baştan yenilendi. Bağrışmalar alabildiğine coşku, her bir yanda dalgalanan kızıl ve kırmızı siyah bayraklar, bizi görebilmek için kaldırımlara yığılan dost kalabalıklar, pencerelerden el sallayan kadınlar. O gün bütün bunlar bana ne kadar doğal görünmüştü. Bugünse ne kadar uzak ve ihtimal dışı geliyor. Tren milislerle öylesine tıka basa doluydu ki bırakın koltukları, zeminde bile oturacak yer yoktu. Son anda Williams'ın karısı perondan koşarak geldi ve bize bir şişe şarap ile tadı sabunu andıran ve insanı ishal yapan o parlak kırmızı sosislerden verdi. Tren, harp zamanının saatte 20 kilometreyi bulmayan süratiyle Katalonya'dan Aragon Vadisi'ne doğru emeklemeye başladı. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 22.